16. ayrım. Mekan değiştirme sürecinin başlatacağı daha somut kayıplardan önce göçe hazırlanan insanlar soyut bir kayıp duygusuyla karşı karşıya kalırlar. Yine göçten önceki bu dönemde göç ve sonrasına ilişkin süreçlerle ilgili kaygılar da ortaya çıkar. Zorunlu travmatik göçlerde özellikle de nasıl ve nereye gideceğini bilmeden yola çıkan kişi ve gruplarda bu tür bunaltı dolu yaşantılar psikolojiye bazen taşıyamayacağı kadar yükler getirir, ağır tahribatlar yapar. Göç öncesinde ayrılmak üzere olunan, şimdiye kadar yaşanılan yer, kısa bir zaman içinde tümüyle kaybedilecek, unutuluşa bırakılacak bir nesne kümesidir. Böyle bir kayba hazırlanabilmek, daha önce saydığımız etkenlerin belirleyeceği ölçülerde mümkün olabilir ki ani göçlerde bu hazırlık neredeyse imkansızdır. Gidilecek yer, her neresi olursa olsun, göreceli olarak ırak ve yabancıdır, yani yeni bir nesne kümesidir. Bu yeni nesne kümesiyle karşılaşacak olma düşüncesinin yarattığı endişe, bazen yeni nesne kümesiyle karşılaşmanın yarattığı endişeden bile daha büyük olabilir. İnsan yaşamındaki hemen her duygunun hayatın ilk dönemlerinde yaşanan, aslında çok sınırlı sayılabilecek deneyimlerle örtüştürülerek hissedildiği psikodinamik tezinden yola çıkarsak, eski mekandan ayrılma ve yeni bir mekanla karşılaşacak olmanın birincil, primer, ayrılık, separasyon, duygusunu, ki o doğumla başlayan anne karnından dünyaya gelme sırasında yaşanan ürkütücü dehşet yaşantısıdır, yeniden kışkırtacağını düşünebiliriz. Bu ürkütücü ayrılık duygusuyla baş etmek için ruhumuzun derinlerinde terk edilen yeri değersizleştirme veya göç edilen yeri yüceltme gibi, gerçekte yaşanan endişeyi örtbas etmekten başka bir şey olmayan bir takım manevralar icra edilir. Her canlı gibi biz de kendi bedensel ve ruhsal bütünlüğümüzü, tamlığımızı korumaya çalışırız. Psikolojik yapı çeşitli manevralar yoluyla travmanın etkilerinden geçici olarak korunabilirlerse de, bu mekanizmaların ördüğü zırh, göçün sonraki dönemlerinde yaşanacakların etkilerine karşı çok dayanıklı değildir. Ama yine de bu mekanizmalar sayesinde psikolojik yapı yaşadığı ağır yükler altında bütünlüğünü koruyabilir. Sonraki dönemlerde psikolojik yapıya yeni yükler geleceği için göç öncesi dönemde yaşananların göç sırasında ve göç sonrasında yaşanacaklar açısından önemli olduğunu da vurgulamak gerekir. Her döneme bir önceki dönemin savaşından çıkmış bir psikolojiyle girileceği düşünülürse göç öncesi dönemin önemi bir kez daha ortaya çıkar. Göçün ikinci döneminde, yani göç esnasında yaşananların önemi bugünkü hızlı ve güvenli ulaşım sayesinde geçmişe göre kısmen de olsa azalmıştır. Eskiden insanlar göç ederken günler süren yolculuklar yapmak zorunda kalırlardı. Göç sırasında açlık, hastalık gibi dertler ön planda olurdu ve dahası topluluk göç sırasında saldırılara uğrayabilirdi. Bugün göçler sırasında bu gibi travmatik etkenlerle çok fazla karşılaşılmasa da bu risklerin tamamen ortadan kalktığını söylemek mümkün değildir. Özellikle fakir ülkelerden yasal olmayan yollarla Avrupa ülkelerine ve Amerika'ya, kamyon kasalarında, sandıklar içinde, gemilerin gizli bölümlerinde göç etmeye çalışanları düşündüğümüzde, hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın bile dünyada herkese sunulan bir imkan olmadığını görürüz. Bunları bir kenara bırakacak olsak bile, bir ülkeden diğerine göç eden insanların gümrük kapılarında, kontrol noktalarında yaşadıkları sıkıntılarında travmatik etkiler yapabileceğini söyleyebiliriz. Bu tip sıkıntıların sadece turistik amaçla seyahat eden insanlar için bile yıpratıcı olduğunu düşünecek olursak, zaten göç öncesi dönemin sıkıntılarıyla yorgun düşmüş olan zihinlerin bu sıkıntılara karşı da dayanıksız olacağını tahmin edebiliriz. Bütün bunların ötesinde, göç yolculuğunun güvenli ve konforlu olmasının değiştiremeyeceği asıl travma, göç fiiliyle birlikte kayıpların başlamasıdır. Yaşanılan mekandan ayrılma ile birlikte, göç öncesi dönemde soyut bir biçimde zihinde tasavvur edilen kayıp düşüncesi, somut bir yaşantı haline gelir ve bu matem yaşantısı, göç sırasında yaşanan sıkıntılara ve göç sırasında da devam eden göç sonrası dönemle ilgili endişelere eşlik eder. Göç öncesi dönemde zihnin kendini bu kayıplara hazırlamaya çalıştığını söylemiştik. Ama bu hazırlık hemen her zaman yetersizdir. Kaybın kendisi kaybın zihinsel tasavvurundan daha farklı bir etkide bulunur. Bir yakınımızın ölümcül bir hastalığa yakalandığını ve yakın zamanda onu kaybedeceğimizi öğrenmenin yarattığı etkinin, o yakınımızı bu hastalık nedeniyle kaybetmemizin yaratacağı etkiden farklı olması gibi, göç öncesindeki zihinsel kayıp yaşantısıyla göçle birlikte başlayan somut kayıp yaşantısı da birbirinden farklıdır. Göç öncesi dönemde acı veren bir düşünce ile boğuşan zihin, göç sırasında acı veren bir yaşantı ile boğuşmak zorunda kalır. Göç esnasında yaşanabilecek dış etkenler haricinde, göçün konforu, güvenliği vesaire, göç öncesi dönemin travmatik etkilerinin boyutunu belirleyen faktörler, göç esnasındaki yaşantılar içinde geçerliliğini korur. Göçün son aşaması olan göç sonrası dönemi de günler ve aylarla belirli göç sonrası erken dönem ve daha uzun bir süreye yayılan göç sonrası uzun dönem diye kendi içinde ikiye ayırabiliriz. Sluski beyaz yüzden farklı olarak göç sonrası erken dönemi aşırı uyum ve dağılma evresi olarak ikiye bölüyor. Ona göre göçün getirdiği zorluklar ilk haftalarda ve aylarda hemen hissedilmez. Tam tersine aşırı bir uyum çabası gözlenir. Beklentiler ve gelinen yerle olası çatışmalar bastırılır, ihtiyaçların karşılanması öne çıkarılır. Gelenler birbirlerine daha da kenetlenirler. Her şeyin daha iyi olacağı, bir gün eve dönüleceği gibi inançlar sorunlarla başa çıkmada işe yarar. Gelinen yer, yeni mekan farklıdır ve kendine göre bir düzeni ve yerleşik kabulleri vardır. Göç edenlerin de kendilerine göre bir düzenleri ve kabulleri bulunmaktadır. Başlangıçta bu ikisinin hiç değilse bir süre çatışması kaçınılmazdır. Ta ki aralarında ortak bir dil, bir uyum sağlanana kadar. Terk edilen eski mekandaki nesnelerden kopan enerji, bir süre sonra yeni mekandaki güvenli nesnelere bağlanacaktır. Göç sonrası erken dönemin en önemli belirleyicilerinden biri, şüphesiz ki karşılaşılan topluluğun niteliğidir. Yeni topluluk, yani yeni nesne, eskilerine ne kadar benziyorsa, hem göç sonrası erken dönemin hem de önceki dönemlerin travmatik etkileri o kadar rahat bertaraf edilir. Fakat yeni topluluğun tutumu, göç edenlerin zihnindeki ilk olumsuz hükümlerle örtüşüyorsa, o zaman bu toplumsal gerileme ve kendine benzeyenlere tutunma eğilimi daha da belirginleşir. 35 nolu dipnot açıklamasını okuyorum. Bu benzerlere tutunma davranışı gerçekten de çok ilginçtir. Bunun en tipik örneğini hızlı bir köyden kente savrulma sürecinin ardından büyük şehirlerin varoşlarında camilere sığınan ve benzerlerine tutunan insanların yakın dönem siyasal tarihimizi belirleyen tutumlarında gördük. Benzerlerin birbirine tutunmasının bir başka örneği de uzun sayılabilecek bir sosyalizm deneyiminden sonra Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından biyolojik bütünlüklerini koruyabilmek için benzerlerine tutunan ve bağımsızlık için mücadele eden insanların davranışlarında ortaya çıkmıştı. Not açıklaması bitti. Bu savunma mekanizmasının ne ölçüde işe yarayacağını belirleyen önemli bir parametre de kendine benzeyenlerin yeni topluluk içindeki yoğunluğudur. Aile bireylerinden başka tutunacak kişi bulamayanlar da yeni topluluk karşısındaki endişe yeterince bastırılamayabilir ve bu nedenle bazı patolojik belirtiler ortaya çıkabilir. Ama bunlar, özellikle gelinen yerdeki olumsuz koşullar, yerlilerin soğuk ve aşağılayıcı tepkileri gibi nedenlerle işe yaramazsa, sağlıksız, regresif, gerileme, akılcılıktan uzak, çocukça tepki verme, düzeneklerin ortaya çıkacağını, Sluski ve Beyaz Yüz'le birlikte diğer göç araştırmacıları da tespit etmektedir. Bu regresif tepkilerin en bilineni, benzerlerine hastalıklı biçimde tutunma ve geldiği yere abartılı bir özlem duyma, yani nostalji ve gelinen yerin toptan reddidir. Garza Guerra, 1974, önceki nesne ilişkileriyle göbek bağının kopmasına karşı göçmenlerde, gelinen yeni dünyaya mümkün olan en az diyeti ödemek, geçmişi en az zararla bugüne taşımak diye açıklıyor bu regresif tepkiyi. Araştırmacılar, bugün çalışmak için zorunlu olarak göç edenlerde tüm enerjisini çalışıp para kazanmaya ayırmayı, örneğin Türklerin Almanya'yı yaşanan yer değil çalışılan yer olarak görmesini ve geriye dönüş yanılsamasını bu tepkiyle açıklıyorlar. Elbette gelinen yer yadsınıyorsa ve enerji geçmişe yatırılıyorsa, gelinen ülkenin dilini öğrenmek de reddediliyor. Erken göç evresindeki regresif tepkilerden bir diğeri ise bunun tam tersi, yani kendinden nefret etme, gelinen yeri aşırı idealleştirmedir. Gelinen yerde çok çalışarak bir an önce yüksek bir toplumsal yer edinmeye gayret gösterilir. Geride bırakılan ülke değersizleştirilir. Bu tür regresif tepkiler, geldiği ülkede batılı yaşam tarzı tarafından şekillendirilmiş şehirlerde yaşayanlardan daha çok görülür. Göç edilen ülke insanının gözündeki olumsuz yabancı imajıyla baş edebilmek için baskıcı, ev sahibi ile özdeşleşilir, diğer göçmenlerle tüm ilişki yolları kesilir. Ne var ki çoğu zaman bu yollar hiçbir işe yaramaz, göçmen ne yaparsa yapsın onlardan olamayacağını acı bir biçimde bir gün fark eder. Hasanoğlu, 2009, sayfa 143-145. Göç sonrası erken dönemde yerleşiklerle göçmenler birbirleriyle sağlıklı biçimlerde karşılaşamazlarsa, her iki grubu da çok sıkıntılı günler beklemektedir. Göç eden kişi ya da topluluk, içine düştüğü kendi gerilemeye uğramış ve yabanıl tavrını karşılaştığı yabancı topluluğun üzerine püskürtür, kendi olumsuzluklarını onlara yansıtır ve böylece kendi regresyon ve içe kapanmasını meşrulaştırır. Şaşırtıcı olmakla birlikte bu çok insani bir tepkidir. Ruhsal varlığımızı korumak için lazım gelen bir manevradır. Esasında bu manevra yalnızca göç edenler tarafından değil, göç edilen yerdeki topluluk tarafından da göç edenlere karşı kullanılır. Böylece yerleşik toplulukta göç eden topluluğa karşı olan tavrını göç edenlerin özellikleriyle bağlantılayarak meşrulaştırır. İki topluluk da birbirleri için rezervuar görevini üstlenir ve gergin, çatışmalı bir ortam sürüp gider. Göç sonrası erken dönem, göç edenlerin önceki travmaların etkisinden kurtulmaları, yeni mekana ve topluluğa karşı tutumlarının belirginleşmesi ve yeni topluluğun tutumlarının da en azından zararsız bir seviyede sabitlenmesiyle sona erer. Ama bunun için belli bir süre, hatta birkaç nesil geçmesi gereklidir. Memlekette çok işe yarayan kurallar ve değerler, göç edilen toplumda çok işe yaramaz ve değişmek zorundadır. Ama toplumsal kimlikler değişime direnç gösterdiği için bu hemen olmaz. Yeni nesil çocuklar doğal olarak göç edilen toplumun değerlerinden daha çok etkilenirler ve çocuklar aracılığıyla çatışmalar yeniden alevlenir. Dağılma sürecine girilir. Aile kendi içinde rol dağılımı yaparak bu çatışmalarla baş etmeye çalışır. Baba daha çok ailenin geçimiyle ve geleceğiyle uğraşırken, anneye geçmişin değerlerini canlı tutarak çocuklara öğretme görevi düşer. Giderek kaybedilenler ve kaybedilecekler daha iyi fark edilir ve içten içe onların yası tutulur. Süreç, gittikçe içinde yaşanılan toplumla bütünleşmenin yollarını aramaya doğru yönelir. İnsanlar, bütünlüklü bir yaşam arzusu içinde, bağlı bulundukları ama birbirinden farklı olan yaşam dünyalarını kültürel ara dünyalarda birleştirmeye çalışırlar. Sulusky'nin bir sonraki kuşağı da içeren normal uyum evresi adını verdiği göç sonrası uzun dönemin özellikleri, hem göç edenlerin hem de yerleşiklerin tutumları tarafından belirlenir. Göç travmasıyla baş etmede hiç şüphesiz karşılaşılan yeni topluluğun niteliği de çok büyük önem taşır. Yeni topluluk, yani yeni nesne ne kadar eskilerine benziyorsa, göç travmasının etkisi de o kadar kolay bertaraf edilir. Yeni nesnenin tamamen farklı olması durumunda ise, göç eden kişilerdeki yabancılık ve iğretilik duyguları, hedefini somuttan soyuta kaydırarak kuşaktan kuşağa aktarılacak kadar güçlü olabilir. Özellikle göç edenlerin birbirine sıkıca tutunduğu, yerleşiklerin de onlara karşı birleştiği durumlarda bazı şiddet olayları dahi yaşanabilir. Göç edilen yerdeki devleti temsil eden her türlü kurumun göç edenlere yaklaşımı da göç sonrası uzun dönemde önemlidir. Yeni mekandaki toplulukla köken, kültür ve lisan bağı kurulabilmesi durumunda, göç sonrası erken dönemin ardından tam bir adaptasyon sağlanarak göç travması yıllar içinde zihinlerden silinebilir. Fakat yeni topluluğun yabancı, düşman ve dışlayıcı olması durumunda göç travması ve göç eden kişilerdeki yabancılık ve iğretilik duyguları hedefini somuttan soyuta kaydırarak kuşaktan kuşağa aktarılacak kadar güçlü etkilere yol açabilir. Böyle bir durumda göç sonrası uzun dönem yalnızca göç eden kuşakla sınırlı kalmayıp, göç edenlerin çocuklarında ve hatta daha sonraki kuşaklarda bile süren bir zihinsel arka fon halini alabilir. Çünkü onun varlığı yerleşiklerin dünyasını da alt üst eder. Göçerle, sürgünle, yabancıyla karşılaşmış yerleşiğin dünyasında da birçok değişiklik olur. Geleneğin ana vatanından kopmuş, sürekli meydan okunan bir kimliği yaşayan yabancıdan, dört bir yana saçılmış tarihsel miras ile heterojen bir şimdiki zaman arasındaki sonu gelmeyen bir tartışmada kendisini hep evinde hissetmesi beklenir. Oysa Erol Göka, böyle bir yabancı bir amblemdir. Dikkatimizi zamanın ivediklerine çeken bir figürdür. İçinde yaşadığımız zamanı sorgulayan bir mevcudiyettir. Çünkü yabancı, düzenin inşa edilirken içine yerleştirilen ikili sınıflandırmaları tehdit eder ve bizi müphemliğin tekin olmayan yer değiştirmesiyle tanıştırır. Bütün söylemlere gölge eden bir hayalet olarak bu yabancı, hepimizin içinde potansiyel olarak var olan tedirgin edici sorgulama ve yabancılaşmadır. Var olmakta inat eden, silinemeyen ve beni kendimden çıkarıp ötekine yaklaştıran bir mevcudiyettir. Kendimi kurtaramayacağım bir yükümlülük anlamına gelen ve örtbas edilemeyen yabancılık karşısında beni yükümlü kılan öteki yüzün ısrarıdır. Kendiliklerimizi sorunsallaştıran, belki de imkansızlaştıran bir semptom olarak yabancı, farklılığımı fark etmekle doğar ve hepimizin kendi yabancılığımızı tanımasıyla son bulur. Chambers, 2005, sayfa 16-17. Tabii ki göç sonrası uzun dönemin nasıl şekilleneceği de göç öncesinde, göç esnasında ve özellikle de göç sonrası erken dönemde yaşananlar tarafından belirlenir. Göç sonrası uzun dönem, göç edilen yerde yeni topluluk içinde yaşanacağı için bu toplulukla ilk temas sırasında yaşananların bırakacağı silinmesi zor izler adeta genetik bir kod gibi taşınabilir. Göç eden aileler, yeni mekanda çocuklarını bu incinmişlikler, bu yaralar içinde yetiştirirler. Çocuklarının zihinleri de böylece göç travmasından nasibini alır ve kişilikleri göçün belirlediği kalıplar içinde şekillenir. Ama tam tersi de olabilir. Özellikle içine girilen toplum, göç edene yeni entegrasyon imkanları sağlarsa, göçmen her iki kültürün kendi kişiliğine uygun olan özelliklerini benimseyerek uyum sağlayabilir. Uyuma imkan sağlayan böyle karşılaşmalarda göçmenler geride bıraktıklarının yasını sağlıklı bir biçimde tutmayı becerebilirler. Her iki toplum yeni ve eski arasında bir birleşim yaratıp yapıcı bir bütünleşmeyi başarabilir. Şimdiye kadar söylediklerimiz ister zorunlu travmatik göç, ister yaşama tarzı olarak göç olsun, genel olarak göç sırasında ortaya çıkan topluluk psikolojisini anlatmak içindi. Ama her ne kadar genel olarak göç desek de, aslında burada anlatılanlar son yüzyılda tam ya da kısmen yerleşik olan insanların yerlerinden yurtlarından edilmeleri, yani zorunlu travmatik göçe maruz kalmaları halinde psikolojilerinde ortaya çıkan durumlardan çıkar sanmıştır. Zira ne biz yaşama tarzı olarak göç dediğimiz olguyu yeterince biliyoruz, ne de literatürde bu konuda yararlanabileceğimiz bir bilgi var. Yaşama tarzı olarak göçe yalnızca şimdiye kadar oluşan zorunlu travmatik göç literatüründen yaptığımız soyutlamalarla ulaşmaya çalışıyoruz. Kaldı ki göçün travmatik niteliklerinin her göçte kısmen kendini gösterebileceğini biliyoruz. Bu nedenle Türk göçebeliğinin kendine özgü yanlarını bir süreliğine paranteze aldık. Genel olarak göç psikodinamiği üzerinde konuşma gereği hissettik. 36 nolu dipnot açıklamasını okuyorum. Gerçekten de Türk tarihi açısından bakıldığında zorunlu travmatik göçle yaşama tarzı olarak göç arasında kesin sınırlar çekilemeyeceği hemen görülür. İster yerleşik ister göçebe olsunlar, tüm Türk toplulukları tarihlerinde birçok kez zorunlu travmatik göçlere maruz kalmışlardır. Haddi zatında Türklerin Anadolu'ya gelişleri bile büyük ölçüde zorunlu travmatik göçün neticesidir. Anadolu'ya ikinci büyük kuşak göç dalgası atalarımızın Moğol saldırılarının önünden kaçıp kurtulmaya çalışma gayretidir. Türklerin yerleşikliği en çok başarabilenleri Osmanlı İmparatorluğu sırasında Balkanlara ve Avrupa'ya yerleştirilenlerdi. Ama özellikle 2. Viyana kuşatmasının ardından başlayan geri çekilme süreci, imparatorluğun birçok cephede yenilmesiyle hızlanarak devam etti ve başta bu yerleşik Türkler olmak üzere imparatorluk ahalisi birçok travmatik göçürtülme yaşantısına maruz kaldı. Zorunlu travmatik göç yaşantıları Osmanlı-Rus Savaşı ve Balkan Harbi'nde trajik boyutlara ulaştı. Göka, 2008, sayfa 100. Dipnot açıklaması bitti. Türklerin hayatı bir bakıma daimi göçlerin içinde cereyan etmiştir denebilir. Bu bakımdan Karl M. Menges, Türk Dilleri ve Kavimleri adlı eserinin tarih kısmına Türklerin Göçlerinin Tarihi diye başlık koymuştur. Türk hayatı göçebeliklerle doludur. Baykara, 2003, sayfa 398. Türklerin hala süren zorunlu travmatik göç yaşantılarının da göçebe ruh haline katkıda bulunmuş olmasının yüksek bir ihtimal olduğunun göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtmek, yaşama tarzı olarak güçlü bir göçebe mirasa sahip olan Türklerin tam yerleşikliğe, şehir yaşamına alışacakları sırada maruz kaldıkları zorunlu travmatik göç yaşantılarının da onların bugünkü davranışlarında etkide bulunmuş olabileceğini vurgulamak istedik. Göka, 2008A, sayfa 99-106. Ama özellikle Türklerde görülen türden yaşama tarzı olarak göçler göz önünde bulundurulduğunda, göçün genel psikodinamik değerlendirilmesi sırasında insan psikolojisinde yol açması muhtemel bir özelliğinden daha bahsetmemiz gerekir. Şüphesiz göç, nesne kaybı ve yeni duruma uyum güçlükleriyle giden bir süreçtir ve yalnızca bu yanıyla ele alındığında insan psikolojisi tarafından olumsuz, travmatik olarak algılanacaktır. Ama hicret bağlamında düşünüldüğünde, yani artık bize dar gelen yerlerden ayrılma olarak görüldüğünde, göçte yeni bir umut çiçeklenmesine ihtimalinin de olacağı açıktır. Bu ihtimal, yaşama tarzı olarak göçlerde çok daha belirgindir. Zira yaşama tarzı olarak göçün hareket zamanını belirleyen güç, hayvanların ve insanların beslenme ve barınma ihtiyaçlarının mevsimlere göre değişmesidir. Değişen mevsimler, göç kafilelerinin yaylakla kışlak arasında hareket etmesine neden olmakta, bu hareketin sonucunda da topluluğun mevsimlik ihtiyacı karşılandığı için doğal bir ferahlık, özellikle yayla zamanı coşku ve umut neşet etmektedir. Yaşama tarzı olarak göçü seçen insanlar ve topluluklar, psikolojilerini doğadaki değişime, hayvanların ihtiyaçlarına, savaş koşullarına göre ayarlamış ve bu ayarlamayı kendilerinden sonraki kuşaklara öğretmişlerdir. Bu nedenle vakit tamam olunduğunda, göç vakti geldiğinde, herkes bu duruma kendiliğinden bir tarzda hazırdır ve kaygıyla değil, arzuyla beklemektedir. Göçün getirdiği değişim, bir nesne kaybından çok umudu ve kurtuluşu temsil eder. Göka, 2008A, sayfa 105-106. Göçün, yenilik ve sıkıntıdan kurtuluş vaat eden bu yanı, özellikle Asya'da yaşadıkları topraklardan kuraklık, kalabalık düşmanların ve iç çatışmaların baskıları nedeniyle sürekli olarak batıya doğru yönelmenin taziki altında bulunan ve kendilerine batıda vatan bulmak zorunda kalan Türklerin psikolojisi için çok önemlidir. 37 nolu dipnot açıklamasını okuyorum. Daha önceki bir çalışmamızda, Göka, 2006, sayfa 202-210. Göç edenlerin kurduğu her devlet, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Anadolu Türk Devletleri, aynı mı başlığı altında, Türklerin özelliklerinin Anadolu'yu yurtlaştırmaları sırasında neden fazlaca soruna neden olmadığı üzerinde durmuştuk. Elinizdeki kitapta bu süreci biraz daha yakından ele aldık. Ama şüphesiz sözünü ettiğimiz çalışmalarımız, Türklerin Anadolu'yu yurtlaştırmaları sürecinin, özellikle yerli topluluklarla ilişkiler açısından daha ayrıntılı bir psikolojik analiz görevini iptal ettirmez. Bu görev, araştırmacıların önünde durmaktadır. Türklerin Anadolu'yu yurtlaştırma süreciyle ilgili nesnel tarih bilgimiz arttıkça, araştırmacıların da bu görevi layıkıyla yerine getirmek için tecessüsleri artacaktır. Not açıklaması bitti.